Ayrım 3, sayfa 18. İnşallahım inşallahı yok. Bu iş para işi. Morani yapıp yapıp evi sattırmazsak hava. Deli oğlum benim, dur. Neden korkuyor? Satsın. Bir pek pek 2 yıl, sonra buradayım. Yazıhanemi açtım da başladım mı işe? 2 yıla kalmaz değil böyle kümes. Apartman yaptırırım ona be. Ana başını salladı ağır ağır. Doğru yavrum, hele gelsin o günler. Gelsini bensini yok. Şimdiden razı edilip ev satışa çıkarılmazsa geç kalırız. Annesi düşünceli görünüyordu. Bir şeyler mi biliyordu? Herhalde. Yoksa ağası mı gene? Biraz da öfkeli. Dilinin altındakini çıkar da öğrenelim anne dedi. Küçük oğlunun yorganını katlayacaktı, bıraktı. Dilimin altında bir şey yok oğlum. Ev benim olsa senin gibi bir evlada feda olsun. Bir iki demem. Biliyorsun ev babanın. Sonra parladı. Ağam değil mi? Ablam değil mi? Yavaş söyle. Ablan duymasın. O da haklı. Ağan da haklı. Sen de haklısın yavrum. Hepiniz haklısınız ama benim elimde ne var? Siz bir türlüsünüz, babanız bir türlü. O da tutturmuş başka havadan. Biliyorsun, sırasını düşürdü mü başınızın çaresine bakın deyiveriyor. Evi, her şeyi. Bu evde ne var bilmiyorum. Bu ev, o alt oda. İlle o alt oda. 40 yıl aramasak memnun herif. Şekeri filan nasıl oldu? Bilmem, hiçbir şikayeti yok. Beni aramayın, sormayın diyor. Odasına kapansın. Alsın sarı yapraklı kitaplarını, tamam. Neyse işte, bilmem onu bunu. Ben ablamı razı ederim. Sen babamı yumuşat. Ağan? Ağan ne olacak? Bırak şu kendini beğenmiş ukalayı. Ev satılacak, paralar beyimize verilecek. İstediği gibi mala yatırıp kara borsa yapacak. Milyoner olacak. Akıl mı bu? Küçük oğlunun yatağını toplarken bunu düşünüyordu. Değildi. Akıl değildi. Ortayı bile bitirememiş bir insan, koskoca hukuku bitirmeye az kalmış birinden daha iyi düşünebilir miydi hiç? Ak borsa, kara borsa. Muz üstüne yazı yazmak gibi bir şey. Yangını vardı, zelzelesi, yağmuru vardı. En iyisi küçüğün aklı. Satılsın ev. Verilsin paralar, alsın gitsin. 1 yıl, 2 yıl sonra dönüp gelsin. Açsın da yazıhanesini. Versin de 2 kardeş sırt sırta. Çalışıyordu evet ama küçük bir katip, bir daktilo. Yarın elbette evlenecekti. 300 lira maaşlıkla evlilik. Küçük oğlunun yatağını kaldırıp dışarı çıktı. Kızı çayını koymuş tek başına içiyordu. Geberdin dedi. Geberdin değil mi? Kız omuz silkti. İşe gideceğim canım, sizin keyfinizi bekleyebilir miyim ben? Kocasının yanına inecekti. Merdiven başında kızına karşılık verdi. İşe gidecekmiş. Dünyayı fethedeceksin. Esmer Ayşe altta kalmadı. Erdal Bey'den başkası dünyayı fethedebilir mi hiç? Ne haddimize bizim? Arkadaki Hela aralığında el yüz yıkamaktan dönen Erdal havlusuyla kurulanırken duydu. Ne o kız? Beni ne karıştırdın gene? Geldi, ablasının omuz başında durdu. Abla duymadı sanki. Erdal omzunu tutup kuvvetle sıkınca ciyak ciyak bağırdı. Dur be pis, elin kopsun, serseri. Bana, bana ha? Gülüverdi. Erdal vallahi karışmam ha. Baba be, baksana şu eşek oğlunu. Görünürde baba filan yoktu. Erdal, ablacığım dedi. Ne var ablacığım? Dert. Karnına şeker ablacığım benim. Ben eşek sözüne kızmam ki. Abla katıla katıla güldü. Eşi ol eşek. Öyle tatlı söylemişti ki Erdal bir kahkaha attı. Anne, oğlunun kahkahasını işitmişti. Yanlarına geldi. Ne oluyorsunuz gene? Birbirlerinin sözünü keserek durumu anlatmaya çalıştılarsa da anne dinlemek istemiyordu. Evin, çocukların her günkü haliydi. Gevezeliği bıraksanız da babanıza çayın hazır olduğunu söyleseniz olmaz mı? Erdal umursamadı. Ayşe, sen söyle dedi. Çocuklarına şöyle bir baktı. Merdiveni ağır ağır indi. İhtiyarı hala elleri arkasında köşeden köşeye gidip gelir buldu. Huyunu biliyordu. Böyle zamanlarında hot be hot, bir şey sorulmaz, bir şey istenmezdi. Ama ihtiyar için hepsi birdi. Sorulsun sorulmasın. Küçücük odasında rahatsız edilmesine, daha doğrusu körpecik sevgilisine dilediği gibi düşünmesine engel olunuşuna kızıyordu. Düşsünler diye kasından. Ne çay, ne yemek, ne kirlisi, ne temizi. Oda kafasında peydahlanan karısına nefretle baktı. Ne var gene? Kadın gülümsemeye çalışarak çay hazır dedi. Hazırsa oturup ziflenin. Sensiz boğazımızdan geçmedi. Olanca cini tepesine toplandı. Ulan kart karı, ulan sabah sabah başlama gene. Yavaş ol ayol, Erdal ayakta. Ayaktaysa ne olmuş, beni oğlunla mı tehdit ediyorsun? Ne tehdidi ayol, bunu da nereden çıkardın? Elleri arkasında sinirli sinirli dolaşmasına koyuldu. Kendi kendine söyleniyordu. Erdal ayaktaymış, lafa bak. Benim de korkudan dudağım yarılacak ayakta diye. Yanlış anlama, onun için söylemedim. Erdal ayaktaymış. Kadın gene de tatlıya bağlamak için, gece rüyasında kocaman bir vapurdaymış diyecek oldu. İhtiyar gene parladı. Kocaman vapurları, Avrupaları, Mavrupaları ömrünün sonuna kadar rüyalarında görecek o. Satmayacağım evimi. Parasını ne ona ne de büyüye çarçur ettirmeyeceğim. 35. 35 sene yeter size yem olduğum. Düşün yakamdan artık. Kısa kesilsin diye kadın kapıdan usulcacık ayrıldı. Merdiveni ağır ağır çıktı. Çocuklar her şeyi duymuş olacaklardı. Sinirli sinirli bakıyorlardı. Erdal, koca karı dedi. Ne bağırttın gene moruğu? Bakmadı bile. Gözleri dolu dolu mutfağa geçti. Neydi bu çektiği yıllar yılı? 35, koskoca 35 yıldır şu eve geçen emeği. 15-16 yaşında körpecik bir kız, bir çocuktu kart herife vardığında. Varış o varış. Bitmez tükenmez sabahlar, akşamlar, süpürülen sofalar, silinen merdivenler, yıkanan çamaşırlar, aksi herifin koynuna girip çıkmalar, boyuna gebe kalmalar, çocuk doğurma ya da düşürmeler. Neydi bütün bunlar? Alt tarafı bir lokma ekmek, yarı buçuk bir üst baş için değil mi? Bir günden bir güne ellerin arsız karıları gibi sinema dememiş, çalgılı gazino dememiş, süslü üst baş istememiş, alıp getirirse giymiş, getirmezse eskileri bozup bozup değiştirerek idare etmiş, erkeğine yük olmamak için elinden geleni yapmıştı. Gençliğinde baba evinde çek, evlen koca evinde çek, yarın belki de evlat evlerinde el kızlarından çekecekti. Suçu neydi? Mutfağa bir karaltının yavaşça girdiğini sezinleyerek sırtını kapıya büsbütün çevirdi. Ya oğluydu ya da kızı. Ağladığını onlara gösterip üzmekten ne çıkacaktı? Ocağın betonu üzerinde duran bir kucak bulaşığı hiç lüzumu yokken aldı yere indirdi. Ne yapıyorsun anne? Bakmadan yumuşak yumuşak cevapladı. Bulaşıkları yere indirdim oğlum. Çaya niçin gelmiyorsun? Bulaşık suyunu oturtayım da. Babam niye bağırıyordu gene? Niye bağıracak, bilmez misin babanı? İyi ama huyunu biliyorsun. Ne diye giderdi? Sertçe döndü. Suç benim değil mi Erdal? Doğru yavrum. Allah beni aranızdan almalı ki ben de rahat etmeliyim sizde. Oğlu, kızı, kocası. Artık hiçbirini düşünecek hali kalmamıştı. Ne yapsa, ne türlü davransa dönüp dolaşıyor, suç onun oluyordu. Omuzları sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Demek Erdal da. O kadar umutlandığı Erdal da onu anlamıyordu. Erdal ise hayretler içindeydi. Dışarı çıktı. Ablası usulcacık ne o demek isteyen bir işaret yaptı. Bir iskemle çekip otururken ne bileyim yahu dedi. Kocasıyla atışır suç bizim. Oğlundan saparta yer suç bizim. Şu evden cehennem olup gidemedim vesselam. Çaydanlığı aldı. Çayını sinirli sinirli koydu. Bıkmış usanmıştı şu evden de evdekilerden de. Bu yıl şu hukuk bitiverse de morukla açık açık konuşup evin icabına baksa atsa kendisini Paris'e. Ah neredeydi o günler. Bir yıl, iki yıl, beş yıl gerekirse hiç dönmezdi be. Sarı saçlı, mavi gözlü bir Fransız kızıyla işi uydurup orada kalabilirdi. Kalabilirdi. Çünkü buraya dönse babası bir yandan, anası, kız kardeşi, hatta ağabeyi öte yandan. İlla ağabeyi. Daha şimdiden evi sattırıp parasıyla kara borsa maceralarına atılmayı kuruyordu. Doktorasını Avrupa'da yapıp gelmiş, ünlü kardeşinin yalnız kazancından değil, ününden de faydalanmaya kalkacak. Kara borsa filan derken belki de tertemiz ününü kirletecekti. Sonra annesiyle kız kardeşi. İlle de kız kardeşi. Kim bilir ne fena bir görümce olurdu. Usulcacık baktı. Göz göze geldiler. Tam bu sırada sokak kapısının açılıp sertçe kapanan sesi duyuldu. Ayşe, babam gene ipi kırdı dedi. Erdal masadan kalktı. Karşı kahveyi gören sofa penceresine gitti, dışarı baktı. Babasıydı, evet. Yar vefadarı Müçteba Efendi'nin herhalde onu beklediği Pehlivan Ali'nin kahvesine gidiyordu. Pencereden çekildi, masaya döndü. Şu herifle böyle sık sık buluşup ne konuşuyorlar çok merak ediyorum dedi. Ayşe bakmadan sordu. Hangi herifle? Müçteba Efendi midir ne? Kim bilir dedi Ayşe. O da evinden çoluk çocuğundan şikayetçiymiş, bizimki de şikayetçi. Herhalde bizi çekiştiriyorlardır. Erdal tekrardan yerine oturdu. Moruklayınca biz de mi onlar gibi olacağız dersin? Seni bilmem ama İskender olur. Daha şimdiden olmuş. Boyu, posu, gözleri tıpkı babam. Tıpkı tıpkı. 4. Büyük oğlunun yine benzeyen uzun siyah kirpikli kara gözleri, yalnız Pehlivan Ali'nin kahvesinde, yalnız yarı vefadarı maliyeden emekli Müşteba Efendi ile sigaralarını karşılıklı tüttürür, sevgililerinden konuşurken alabildiğine parlayan eski şimendiferci elini arkadaşının dizine koymuştu. Sorma Müşteba, hem de teller pullar içinde koluma girmişti de zifaf odasına gidiyorduk. Başta eski pehlivanlardan kahveci Ali, bakkal, kasap, manavla birlikte mahallelinin amca dedikleri Müşteba Efendi arkadaşına merakla az daha sokuldu. Gitmediniz mi? Eski şimendifercinin pırıl pırıl gözlerine gölge düştü. Nerede Müşteba? Nerede bende o tarih? Vah vah vah. Ya, gene cenabet karımı. Ne demezsin? Hay Allah. Sonra hiç. Tam zifaf odasına girecekken önümüze çıkıverdi. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Halbuki rüyadaki edepsizliğinin binde biri yoktur günlük hayatında. Rüya işte, aksi şeytan. Zaten efendim, yavrumu rüyamda kaç sefer gördümse hepsinde de bu cenabet karı işimi bozdu. Müşteba amca yaşıyla hiç de uygun düşmeyen kırpık bıyığını yumruğunun tersiyle şöyle bir sıvazladı. Seninkinin münasebetsizliği bereket yalnız rüyada. Orası öyle, aksi halde. Ne yapardın? Silkeler atarım be Müşteba. Müşteba amca kıs kıs güldü. Atamazsın. Vicdanı torbaya koyup atmak istesen bile çoluk çocuk. Ah ah! Eskiler boşuna dememişler, karı, çocuklar en büyük düşmanınız diye. Doğru. Bugünkü aklım olsa deli miyim karının tapusunu üzerime çıkartmaya? En güzel, en dilrubası bile sonunda. Doğru, insanı rüyasında bile rahat bırakmıyor. Benim acuze ne rüyada ne de günlük hayatımda. Seninki odana vırt zırt girmezmiş bari. Gizli deliklerden gözetleme kuyu yokmuş. Haddine mi düşmüş? Gene de iyi kalpliliğinden. Benimki gibi yedi denizin dışarı attığı, utanmaz arlanmaz gibi olsun da bak, geçen de Oo, çifte kumrular. Sabah sabah yine faaliyettesiniz. Bakkal İhsan, koyu Beşiktaşlı, şakacı biri. Yanlarına gelip muhabbetlerini bozacak diye ödleri koptuysa da gelmedi. Kahve ocağına gitti. Çayın taze mi, pehlivan ıskartası? Müşteba efendi geçmiş olsun dedi. Geçmiş olsun Mirim. Evet, geçen de. Ha, komşuya gitti, biliyordum benim gazabı. İkindi üstü. Pencereye usulcacık sokuldum da yavrumu şöyle ağız tadıyla seyredeyim demeye kalmadı. Bir çatırtı merdivende. Hemen toparlandım. Attım kendimi odaya. Sedire boylu boyunca uzandım. Sen bırak onu bunu. Bu sabahki manzaramızı dinle de bak. Kimle? Kimle olacak yavrumla? Nursen'le. Müşteba efendi iştahla kahve ocağına seslendi. Pehlivan, çayları tazele. Dostunun dizine elini koydu. Evet, rüya yarım kaldı da uyandım ya Cenabet Karı'nın yüzünden. Uyandın. Bir daha uyku tutmak ne mümkün? Aldım elime Monte Cristo'yu. Kitap adeta ezberimde. Gözlerim çöller gibi yanar. 1 saat, 2 saat. Yavaş yavaş ortalık ışıdı. Evladımın kapısı, penceresi meydana çıktı. Gözlerim uykusuzluktan yanıyormuş. Gece kalbim sıkışmış. Kim dinler? Kahveci çayları getirdi. Aralarındaki bacaklı iskemlenin üzerine koydu. Usturayla kazınmış başındaki kül rengi kasketi sol kaşına fiyakayla eğmişti. Çayları bırakıp giderken eski şimendiferci kaldığı yerden başladı. Ta fabrika ötünceye kadar gözlerimi penceresinden ayırmadım. Sen de öyle misin müşteba? Ne söylüyorsun sultanım, ne söylüyorsun? O eve geldikten sonra dünyam şenleniyor. Ne kalp kalıyor ne şeker. Hoş bugünlerde böyle şeylerden sıkıntım yok ya. Çaylarını uzun uzun karıştırıp hızla yudumladılar. Sonra çıktı mı el yüz yıkamaya? Çıkmaz olur mu? Üzerine gene bal rengi geceliği mi? Tabii. Bacakları tombul tombul beyaz beyaz mı? Yo müşteba, evladıma sulanmak yok. Sen benim Nuranımı aşkurt gibi dinlerdin ama. Şaka yapıyorum canım müşteba, ayrımız gayrımız var mı? Tam sırasıymış, rüyadan bahsetseydin. Etmez olur muyum? Ettin ha? Kaçırılır mı? Kızmadı mı? Yol yolu inan müşteba, neden kızsın? Önce güzelliğinden, gelinliğinin çok yakışmışlığından bahsettim. Sonra da kolumda zifaf odasına gittiğimizden. İnanmam Sadi, bu kadarına inanmam. Allah seni inandırsın ki müşteba. Peki hiçbir yüz eğrisi falan yapmadan mı dinledi? Ne olacak canım? Kızardı biraz, kırıttı mırıttı. Karından falan bahsetmeseydin. Eder miyim? Ya, zifaf odasına girdik dedim. Benim oldun dedim. Müşteba amca iskelesinde kalkıp oturdu. Sadi, bu kadarına da inanmam. Yalan söylüyorsun. Demek benim oldun dedin. Eski şimendiferci yalanına kendi de inanarak dedim diye dayattı. Benim münasebetim senin Nuran'la olan münasebetine benzemez ki. Benim evim var. Bana varırsa sonunda evin kendisine kalacağını bilir. Halbuki sen... Müşteba amcanın gözlerinden umutsuzluğun karanlığı geçti. Yoktu, yoktu Allah belasını versin emekli maaşından başkası. Yıllar yılı biriktirdiğiyle emekliye ayrıldığı sıra topluca aldığı ikramiyesini cadaloz karısıyla çocuklarına kaptırmıştı. Dertli dertli içini çekti. Sonra sağlık güzellik. Anası çağırmasaydı daha da açılacaktım. Neden açılmayayım? Evim var, yoluna feda olsun. Alt tarafı trikolarda işçi. Ömrü billah ev sahibi olamaz. Peki desin, karıyı marıyı çoluğu çocuğu defeder, onları çeker alırım evime. Malım mülküm maaşım onun olsun. Bir günün beyliği de beylik. Bir gün, 5 gün, 10 gün. Nasıl olsa geberip gitmeyecek miyiz? 3 gün önce, 5 gün sonra. Gözleri alev alevdi. Ölümüm onun koynunda olsun. Müşteba amca tekrar işini çekti. Arkadaşına fena halde imrenmişti. Allah özüme de böyle ölüm nasip etsin dedi. Bir parça da kıskançlıkla karşı duvardaki taş basma Arap üzengi resmine baktı. Kulakları halkalı, eli demir mızraklı bir habeşi, üzerine atlayan kaplana karşı koyuyordu. Yanındaki resimde de milli mücadelenin Mustafa Kemal Paşası, başında siyah kalpak, sağında Fevzi Paşa. Müşteba amca Doğu illerinden birinde maliye memuruyken Kazım Karabekir Paşa'yı da görmüştü. Sonraları Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Paşa'yı da. Ama şimdi onları düşünmüyordu. Bakıyor, görüyordu o kadar. Aklında eski şimendiferci. Onun gibi sevgilisine bırakabileceği bir evi yoktu. Yedi Deniz'in dışarı attığı karısıyla, geçen yıl bankacı kocası Ankara yakınlarındaki ilçelerden birinde tifodan ölen büyük kızı, kızının iki çocuğuyla birlikte oturdukları iki gözde ev kiraydı. Şimendiferci Sadi Bey gibi onların evinin arka pencereleri de tütünde çalışan cıvıl cıvıl genç kızlarla kadınların kaynaştığı bir avluya bakıyordu. Bakıyordu. Hatta bunlardan Nuran'ı aklınca tavlamıştı ama o kadar. 3 gün ya da haftada 1, o da kız kahvenin önünden işe gidip gelirken şöyle bir görür, karşılıklı hafif tertip gülüşürlerdi. Usulcacık. Bu bile eski maliyeciye güç verir, romatizmalarını, şekerini, kalbini unuttururdu. Kızın böyle usulcacık da olsa gülümseyip geçişi, müşteba amcayı alır, yıllarca gerilere, ta gençliğine götürürdü. Tıpkı eski şimendiferci gibi. Her ikisinde de hayaller, hayaller. Bunu seviyorlardı işte. Hayal kurmayı, kurdukları hayalleri 1'e 5, 10, 100, 1000 katarak birbirlerine anlatmayı. Yoksa her ikisinin de hayatı gerçekten çekilmez olurdu. Müşteba amca gene lanet karısını çekiştirmeye hazırlanıyordu ki, yarı vefadarı eski şimendifercinin tam karşıdaki sokak kapılarının açıldığını, arkadaşının siyahiş önlüklü çirkin kızının dışarı çıktığını gördü, haber verdi. Seninki işe gidiyor. Eski şimendiferci birden anlayamadı. Eğildi, baktı, kızını görünce hemen çekildi. Kız da babasını görebilmek ümidiyle pencereye bakmış ama görememişti. Müşteba amcayı görmüştü sadece. Günaha kadar olsun sevmiyordu bu çapkın mavi bakışlı ihtiyarı. Ahlaksız diye işitmişti mahalleliden. Kızı değil, torunu yaşındaki kızlara kötü kötü bakar gülermiş. Tütündeki bacak kadar Nuran'a bile işaret ettiğini, para gösterdiğini gülerek anlatmışlardı. Tütün fabrikasının yaz-kış çamurlu sokağından un kapana durağına giderken, yol üstündeki Nalıncı Mimi dedenin türbesi karşısında durakladı. Filiz yeşili, çok zarif yağmurluklu, güzel mi güzel bir genç kız türbe penceresi önünde dua ediyordu. Kızın dua edişi değil, filiz yeşili yağmurluğuyla güzelliği dikkatini çekmişti. Böylesine alımlı, böylesine güzel olmayı isterdi. Arka avludaki Levan Hanım'ın kızı Nursen birinde, ''Çok güzel gözleriniz var Ayşe abla'' demişti ya, inanamıyordu. Böyle bile olsa, salt göz güzelliğiyle iş bitmiyordu ki. Gözden başka yüz, boy, endam, kalçalar. Deminki kızın bacakları da çok güzeldi. İnsan onun gibi her bakımdan güzel olmalıydı. Güzel, zengin. Zengin olmasa bile, Avrupa, Amerika'ya gidip gelen yakınları, ahbapları bulunmalıydı. Belki kardeşi Erdal hukuku bitirir, babasını kandırır, evi sattırabilirse. Ama hayır hayır, ev satılmamalı. Parası İskender'e de Erdal'a da verilmemeliydi. Onlar erkektiler. Ya kendisi? Evde kalmış, yaşlı, çirkince bir kız. Nursen istediği kadar gözleriniz çok güzel desin. Çirkindi. Ev satılmamalı, parası kardeşlerine çarçur ettirilmemeliydi. Babasının ömrü şurada pek pek birkaç yıldı. Ölecek, annesiyle onu kardeşlerinin eline bırakacaktı. İskender Nemrut'u değil de Erdal zaman zaman dua et abla. Bitsin şu hukuk, atlayayım Fransa'ya, sıkın dişinizi bir iki yıl, ondan sonra seni bak nasıl yaşatacağım diyordu. Ama buz üstüne yazı. Bütün bunlar olsa bile evlenmeyecek miydi? Evlenince, yani el kızı araya girip kardeşiyle birlikte kardeşinin her şeyine sahip olunca, çocuğu avcuna alır, anayı da kız kardeşi de unutturabilirdi. En iyisi evin satılmamasıydı. Ev satılmamalı, annesiyle ona kalmalıydı. Beyoğlu'ndaki kasiyerlikten 300 lira geçiyordu eline. O zamana 400 olabilirdi. Evde mülkleri, geçinir giderlerdi. Aklından babasının odası geçti. O zaman bu odayı ihtiyar bir anayla oğluna kiraya verirlerdi. Kaç vakittir tasarlayıp kurduğu bu kırkını aşmış ağır başlı oğul kafasında gene canlandı. Utangaç da her şeyden önce. Bir yerlerde küçük bir memur. İri yarı ama çirkin olduğu için hiçbir zaman yüz bulamadığı genç, güzel kadınlardan nefret etmeliydi. Zaman zaman düşündüğü gibi bir gece dışarıda karlar savrulurken eve gelmeliydi. Anneleri mevlide gittikleri için kapıyı kendisi açmalı, içeriye almalıydı adamı. Soğuktan donmuş, mosmor, üstelik de karnı aç. Annesini sormalı, mevlide gittiğini öğrenince. Unkabana durağına geldi. Aksaray, Aksaray, Aksaray, Aksaray'dan Beyazıt, Aksaray'dan Beyazıt, Aksaray 1, Aksaray 1. Taksiler, dolmuş otobüs ya da inadına yüklü kocaman kamyonların aralıksız akıp durduğu caddeden alışkın zikzaklarla karşıya geçti. Durakta dolmuşlar kaptı kaçtılar. Feriköy 1, Feriköy 1. Dolapdere, Dolapdere, hemen gidiyor, Dolapdere. Osman Bey Şişli, Osman Bey Şişli, Taksim, Taksim, Taksim. Aldırmıyordu dolmuşlara, otobüs bekleyecekti. Ucuzluğundan değil, daha işine geliyordu. Kalabalık sıkışık bir otobüs, erkeklerin arasında pestile dönebileceği. Annesinin mevlide gittiğini öğrenince gözleri parlamalı, evde yalnız olup olmadıklarını kontrol etmeliydi. Sonra birden kocaman elleriyle omuzlarını sımsıkı kavramalı, kendine çekmeli, dudaklarını dudaklarına yapıştırıp, rakı kokmalıydı nefesi, şarap kokmalıydı, solumalıydı, canım demeliydi, sevgilim demeliydi, seni seviyorum demeliydi. Kocaman elleriyle bir tutuş da almalıydı avucuna. Dışarının karı, yağmuru, fırtınası, yatağının soğuğu vız gelmeli, karanlık odasının bir yanındaki soğuk yatağını gıcırtılarla ısıtmalıydılar. Taksim'e mi gideceksiniz bayan? Meşin ceketli genç irisi şoföre kızdı. Hayır. Taksi ya da dolmuşun basıp gidişini duymadı bile. Hep o altlarında gıcırdayıp duran karyola, kırkını aşkın, çirkin, kocaman elli adamın rakı kokan, şarap kokan ağırlığı. Tam istediği gibi bir otobüs durdu önünde. Tıklım tıklım. Birkaç kaba saba erkekle koştu açılan kapıya. Gerçekten de otobüs tam istediği gibiydi. Birlikte koştukları erkeklerle iyice sıkışarak ayak kokulu, sigara, ter kokulu erkeklerin arasında kımıldanamayacak haldeydi. Memnundu. Gözleri otobüsün penceresinde. Hohlanmışa benzeyen camların ötesinden Haliç, irili ufaklı mavnalar, motorlar, duman duman bir vapur akıyordu. Görmüyordu. Bakıyordu oysa. Aklı önündekiyle arkasındaydı. Arkasındaki kaba kıyım biri olmalıydı. Olanca ağırlığıyla abanmıştı. Abanmıştı ya, bir rezaletten korkar, çekinir gibi arada geriliyordu. Aptal, bilse ki. Bilse ki evet, belinden tutar, hatta sarılırdı. Bunu ona nasıl anlatmalı? İçinde bir şeyler şahlanmıştı. Otobüsün sert duruş ya da dönüşünde birbirlerine tutunuyorlardı. Ne güzel. Gözlerini yumdu. Göz kapaklarının ardında kıvılcımlar, bu yolculuk hiç bitmese, hiç bitmese. Aptal, gene belinden hafifçe tuttu, sonra bıraktı. Ne cesaretsiz şeydi. Dönmek, ne korkuyorsun ulan ayı demek geçti içinden. Belki de zaman zaman tasarladığı kiracının oğlu gibi, yani tam istediğince biriydi. Azap kapı, var mı inen? Gözlerini açtı. İnmek değil, yeni bir yolcu dalgası. Yerlerinde az daha sıkıştılar, birbirlerine az daha geçtiler. Baylar, öne gidelim baylar. Belli belirsiz bir kımıldayış olduysa da durum değişmedi. Rica ediyorum baylar, öne yürüyelim, kapı kapanmıyor. Rica müca, kimin umrunda? Şimdi daha kuvvetle duyuyordu erkeğin ağırlığını ardında. Otobüsün bozuk havası az daha ağırlaşmıştı. Şişhane yokuşu ağır ağır, homurtuyla çıkıldı. Durak, ön kapıdan kadınla erkekle inenler, seyrelme. Canı sıkıldı. Arkasındaki yana kaymıştı. Usulcacık baktı, göz göze geldiler. Ter içindeydi adamın yağlı ablak yüzü. Suçlu suçlu bakıyordu, boşalmışçasına. Yakışıklıydı da üstelik, pişman gibi. Başını yan pencereye çevirdi, dönüp bakmıyordu. Beğenmemiş miydi? Herhalde. Böyle oluyordu hep. Ardına düşenler yanına yaklaşıp da yüzünü gördüler mi? Tepebaşı, var mı inen? İnenler, binenler. Galatasaray durağında indiği zaman turşusu çıkmıştı. Kırıştığını sandığı eteğini düzelterek durakladı. Beklediyse de adam ardından gelmedi. Bir an otobüsün buğulu pencere camı gerisinde seçer gibi oldu onu. Tamam, yanılmamıştı. Oydu. Yol boyunca sıkıştıran, ablak yüzlü yakışıklı. Kocaman eliyle camın hohlanmışlığını sildi. Yüzü olanca netliğiyle belirdi. Otobüs yürürken dilini çıkardı. Alayla. Tepesinden aşağı kaynar sular dökülürcesine açtı adımlarını. Karşıya geçti. Dilini çıkarmıştı. Dilini çıkarmıştı demek. Alayla hem de. Niçin? Çirkin diye mi? Elbette çirkin diye. Çirkin olmasa neden dilini çıkarsın? Ardına da düşebilirdi pekala. Çirkindi. Çirkindi işte. Alay edilecek. Hiç mi hiç önem verilmeyecek kadar çirkin. Postanenin yanındaki cıvıl cıvıl aralıktan balık pazarına saptı. Sağda solda iri iri, seçkin seçkin, pırıl pırıl limonlar, portakallar, elma, armut, küme küme üzümler. Görmüyordu. Ağlayacak kadar hırslı, bozuk parkelerde birinden kaçıyordu sanki. Çabucak dükkana girip dışarısının insafsız yargısından kurtulmak. Sağlı sollu, irili ufaklı, renk renk balıkların ıslak ıslak yattığı, balıkçıların karşıdan karşıya laf atarak ortalığı boğdukları ses kalabalığını duymadan, üzerinde durmadan geçti. Kasiyerlik yaptığı dükkan kocaman bir bakkaliyeydi. Adeta kapısından dışarıya taşan sucuk hevenklerinin uslu uslu müşteri bekleştikleri yiyecek dolu bir dükkan. Girdi. Erkendi, henüz patron gelmemişti. Sırtındaki beyaz uzun gömleği yer yer pastırma çöveni içinde, taş bebek kadar renkli, iri yarı Rum oğlu, her zamanki gibi yolu üzerinde şakayla durup yerlere kadar eğildikten sonra, ''Buyursunlar Ayşe Hanım'' dedi. ''Tiha var ya.'' Her zaman böyle şakalardan hoşlanırdı oysa, bugün tepesi attı. ''Ne oluyorsun sabah sabah Dimitri?'' Dimitri şaşaladı. Tezgah başında gülerek dikilmekte olan Bolulu'ya baktı. Hiçbir şey anlayamamıştı. Her zaman daha kapıdan girerken asıl o başlardı gevezeliğe. Oyuncağı elinden alınmış bir çocuk gibi dükkanın gerisindeki mahzen kapısına yürüdü.